Ayrım 14, sayfa 120. Yaşlı Ozan yine içini çekti. İşte böyle dedi. Karşısında oturan ya da yanında yatan birine Kurban Ağa'nın öyküsünü anlatıyordu da bu konuda yeni bir gözlemde bulunmak istiyordu sanki. İşte böyle. Kurban Ağa her şeyi tam ölçüsünde anlatan Ozan, yaşamını sıradan mı sıradan, üstelik kendisini her zaman horlayıp ezmiş bir adam için harcamış, bir sürü çocuk doğurmuş, bez yıkamış, hamur yoğurmuş, İnek sağmış, sonunda tanınmayacak ölçüde yıpranmış bir Meryem bacıyı erişilmez buluyordu. Bununla birlikte yaşlı Ozan bu açıklamayı benimsemekte güçlük çekmiyor değildi. Kurban Ağa ayrımına bile varmadan kendisine neler çektirdiğini anımsayıp kendisini nelerden yoksun bıraktığını görerek Meryem bacıya yaşamında ilk kez kısmaya başlamıştı da ondan böyle davranmıştı belki de. Belki de bulanık bir biçimde bunca yıl yaşamını paylaşmış olan Adile bacının ölümünden sonra yeniden başa dönerek onu aradan çıkarmaktan, bir kez daha öldürmekten korkuyordu. Anlayabilirsen anla diye yine dedi. Bir oğuzlamaydı bu Kurban Ağa, herkesin söylediği gibi. Ne olursa olsun o gittikten sonra Meryem bacı birdenbire hıçkırmaya başlamış. Sonra çok uzun süre tek sözcük söylemeden sarsıla sarsıla ağlamıştı. Neden? O da en sonunda ağır ağır oluşmuş bir tabakanın ardından kendisini sevmiş olan adamın gerçek yüzünü görmüştü de yitirilmiş yaşamına mı ağlıyordu? Neden olmasın? Ama böyleyse geç kaldığı kesindi. Aynı gün hıçkıra hıçkıra yola düşmüştü. Kendisini ta o körenden yalvar yakar alıp getirenler de yaşlı gözlerle yolcu etmişlerdi Meryem bacıyı. Doğrusunu söylemek gerekirse acısı öyle güçlü, öyle derin görünüyordu ki ondan başka hiç kimseyi, hiçbir şeyi düşündükleri yoktu. Bu yüzden olacak Meryem bacı gittikten belki 3, belki 4 saat sonra içlerinden biri "Peki bu kurban ağa ne oldu? Hangi cehenneme gitti?" diye sorunca şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlardı. Kurban ağa, Meryem bacının gülümsemesinden yeni bir güç mü almıştı yoksa? Yoksa onu görüp artık yolun dönüşü olmadığını anladıktan sonra kaldığı yerden sürdürmeye mi devam kararı vermişti bilinmez. Urup Fadime'nin evinden ayrılır ayrılmaz Adile bacının ölümünden sonra ilk kez bahçesinin yolunu tutmuş. Bahçenin tahta parmaklıklarından içeri girdikten sonra her evleyi tek tek gezmiş. Yaprakları sararıp çiçekleri kurumuş fasulyeleri, patlıcanları, çiçekleri toza dönüşmüş kabakları ve hıyarları, tahta gibi sertleşmiş bamyaları, yan yana yatmış lahanaları hüzünle gözden geçirmiş, eliyle ektiği ya da diktiği tüm bu sebzeler arasından fışkırıp olanları, gölgede bırakmış olan otların yeşilliğiyle ve canlılık karşısında şaşırıp kalmış, koşa koşa gidip tüm su yollarını açtıktan sonra Adile bacının çok sevdiği büyük ceviz ağacına belini verip oturarak sessiz sessiz ağlamaya başlamıştı. Sonra İkindi namazından sonra dönen bir komşu, şalvarının paçalarını sıvamadan, yemelilerini bile çıkarmadan, diz boyu su ve çamur içinde elinde sepet, evrekten evreye atlayarak sebze topladığını görüp şaşırmış. Belki 5 kez üst üste "bereketli olsun kurban ağa" diye seslense de her seferinde biraz daha yaklaşmış olmasına karşın sesini duyuramamıştı. "Çok tuhaf," demişti kendi kendine. Daha da tuhaftı. Kurban Ağa aynı zamanda görünmeyen birine ya da birilerine sürekli bir şeyler anlatıyormuş ya da sürekli birini ya da birilerini dinliyormuş gibi gelmişti ona. Ne olursa olsun öylesine kendi dünyasına kapanmıştı ki komşusunu görmemişti. Yaşlı Ozan kalktı. Pencerenin perdesini çekip dümdüz uzanan kül rengi denize baktı uzun uzun. Sonra perdeyi kapatmadan eski bir alışkanlıkla odadaki tek koltuğa oturup ayaklarını altına çekti. Bugüne dek Kurban Ağa'nın yalnızca ozanlığı üzerine oyalayıp bahçıvanlığı üzerine hiç durmadığı geldi usuna. Davranışlarını açıklamakta uzun süre zorluk çekmesinin belki de bundan kaynaklandığını düşündü. Evet, bilmiyor değildi. Kurban Ağa kasabada en büyük lahanaları, en lezzetli domatesleri, bamyaları, patlıcanları, en hoş kokulu gülleri ve kirazları, elmaları, armutları, elikleri yetiştiren adamdı. Ama bunu yalnızca askerlikte, daha çok çiçeklerle uğraştığı tümen karargahı bahçıvanlığı sırasında edindiği bilgi ve deneyimine mi borçluydu? Başka bir şey, Yok muydu geride? Diyelim ki suyla, toprakla, fideyle, çiçek ve sebze ve meyveyle kurduğu gizemli ilişkinin bir ozan söyleşinin de payında söz edilemez miydi? Edilebilirse kurban ağa nasıl kurardı böyle söyleşimi? Nasıl sürdürürdü? Dizelerle ve Adile Bacı ile kurduğu ve sürdürdüğü gibi mi? Şimdi belleğini zorladıkça mahallenin yeni yetmelerinin sıcak yaz gecelerinde Adile Bacı ile konuşmalarını, hemen her zaman bir koşukla başlayıp gene bir koşukla biten sevişmelerini dinleyip anlattıkları gibi. Bahçesinde ağaçlarını ve sebzelerini sulayışını, otları ayıklayışını uzaktan uzağa izlerken yüzünde belli belirsiz bir gülümseme, onlarla konuştuğunu gördüklerini de anlattıklarını da anımsıyordu. Ama neler söylerdi onlara? Onlar hangi dilden, hangi yanıtları verirlerdi? Çocuklar görmüşlerdi yalnızca. Hiçbir şey işitmemişlerdi. Oysa dinleyip öğrenmek gerekirdi. Her şeyi bilmek, en azından bilmeye çalışmak gerekirdi. Derin derin göğüs geçirdi. Ayakları sızlamaya başlamıştı. Kalktı. Bir süre dolaştı odanın içinde. Sonra gene değişik anılar geldi dostuna. Daha birkaç dakika önce düşündüklerini saçma buldu. Ben iyice dağıtıyorum diye söylendi. Kurban Ağa aynı gün akşamüstü sol kolunda tepeleme sebze dolu sepetiyle dizlerine kadar çamur içinde gözleri kıpkırmızı çarşının yolunu tutmuştu. Ama fazla oyalanmamıştı. İki dükkana uğramıştı yalnızca. Üstelik koca bir but aldığı kasap Mevlüt de veresiye 2 kilo pirinç istediği bakkal Hasan da soruların hiçbirine yanıt vermeden, yanıt vermek şöyle dursun, işitmiş bile görünmeden öyle çekip gidişini anlata anlata bitiremiyorlardı. Öte geçede Cihan'da yemenlerini, şalvarlarını ve uzun donunun paçalarını yıkadıktan sonra yassı taşın üstünde gözlerini sulara dikip öylece oturuşunu izleyenler de öyle. Bildiklerine hiç mi hiç benzemeyen bir kurban ağa vardı karşılarında. Gerçekten söyledikleri gibi olmalıydı ki ne zaman kalkıp gittiklerini bile görmemişlerdi. Evine dönmüştür herhalde demişlerdi ya. Akşam nöbet uyarınca kendisine yemek götüren Nazmiye Bacı kapıyı uzun uzun çalmış. İçeriden hiç mi hiç ses gelmeyince evde yok ama nerede olabilir ki diye söylenerek tabağı elinde geri dönmüştü. Ancak daha sonra ortalık iyiden iyiye kararınca komşular lambalarını yanmaya, bacısını tütmeye başladığını görmüşler. Ellerini böğürlerinde şaşırıp kalmışlar. Nazmiye Bacı'nın deneyimlerini bildiği için de herhangi bir girişimde bulunmayı göze almamış. Yalnız saatler boyunca boşu boşuna kapısını gözetlemiş, pencerenin dibine çömelip içeriği dinlemekle yetinmişlerdi. Ama ertesi gün öğle namazından önce Nazmiye Bacı kapısını bir kez daha çalınca neredeyse hiç bekletmeden hem de gülümseyerek açmış, uzatılan taze fasulye tabağını aldıktan sonra hep aynı gülümsemeyle "Azıcık dur hele" deyip içeriye gitmişti. Sonrasını belki 20 kez üstte Nazmiye Bacı şaşkınlıkla anlatıyor, komşular da şaşkınlıkla dinliyorlardı. Şaşmamak elde değildi doğrusu. Kurban Ağa, içinde alabalıklar gibi yatan çift karnı yarıkla geri getirmişti tabağı. "Bu da benden sana," demişti. Nazmiye Bacı uzatılan tabağı almadan önce dikilip durmuştu kapının önünde. "Bu da nereden çıktı Kurban Ağa? Bunu kim getirdi ki?" diye sormuştu. "Ben pişirdim," demişti Kurban Ağa. Ama Adile Bacı senin yumurta pişirmeyi bile bilmediğini söylerdi. Yemekten anlamaz derdi. Önüne koysan yer derdi. Öyleydi. Çünkü Adile her yemeği çok güzel yapardı. Ben hiçbir şeye el sürmezdim. "Bunu nasıl yaptın peki?" Kurban Ağa gene gülümsedi. "Bizim kör oğlu her şeyi öyle güzel yapardı ki ne yapsa oturup bakardım. Hiçbir şeyini kaçırmazdım. Senin anlayacağın karnıyarık yapmayı Adile'den öğrendim," diye yanıtlamıştı. Nazmiye Bacı bir kaşık istemiş, sonra da kapının deşiğine oturmuş, karnıyarıklardan birini kaşının ucuyla böyle böyle ağır ağır benzersiz bir tadın diline, damağına, gırtlağın dalışını dinleye dinleye yemeğe girişmişti. O bir düş görür gibi böyle ağır ağır karnıyarığını yerken kapının önünde irili ufaklı çocuklar toplanmıştı. Az ötede bir duvarın dibinde her dakika biraz daha fazla çoğalan kadınlar hiç seslerini çıkarmadan neredeyse soluk bile almadan bir ona bir kurban ağaya bakıyor ne düşüneceklerini bilmiyorlardı. Sonunda İki karnıyarıktan birini bitirince Nazmiye bacı ben ömrümde böyle lezzetli bir karnıyarık yemedim diye yineleyerek ağır ağır kalkmış, kurban ağaya kaşığını geri vermeden bir Allah ısmarladık bile demeden evinin yolunu tutmuştu. Komşu kadınlar da birkaç adım öteden onu izlemişler. Sonra tabağı sekiye koyup kendini evin eşiğine atınca karnıyarın başına üşüşmüş. Tıpkı Nazmiye bacının kendisi gibi ben ömrümde böyle karnıyarık yemedim diyerek kaşla göz arasında silip süpürmüşlerdi. Aradan saatler geçtikten sonra ertesi günde hep aynı konu konuşuluyor. Bu adam bir Oğuzlama, bu adamın işlerine akıl sırrı ermez diye söyleniyorlardı. Anlayabilirsen anla diye söylendi yaşlı adam. Terziliğin ardından bahçıvanlık, Meryem'in ardından Adile, ozanlığın ardından aşçılık. Aynı güçlü tutkunun değişik belirimleri miydi bunlar? Yoksa Meryem'le de, Adile'yle de, Ozan'la da, aşçılıkla da sürdüğüne göre en güçlüsü bahçıvanlık mıydı? Peki neden? Gizli neydi bu işin? Anlayabilirsen anla. Ne olursa olsun, Kurban Ağa'nın yaşamında yeni bir dönem başlamıştı böylece. Aradan bir hafta bile geçmeden bahçesine uğrayanlar her şeyi çiçek gibi yaptığını, gene de çok çalıştığını, neredeyse her dala, her filize, her meyve ve her sebzeye, her çiçek, her yaprakla ilgilendiğini, yüzünün de güldüğünü görmüşlerdi. Ama yalnızca bahçesinde değil, sokakta, kahvede, çarşıda, evde de böyleydi artık. Hatta zaman zaman kendisini kapısının önünde gören kadınlar "Kurban Ağa, bugün ne pişirdin?" diye soruyor. İstemelerine bile gerek kalmadan içeriden getiren yeni yemeği ikide bir dudaklarını şaklatarak aşçılıkta hiç kimse senin eline su dökemez diye yineleyerek çabucak bitiriveriyorlardı. Kurban Ağa insanlarla en azından mahalleyle Adile bacının yaşadığı günlerde olduğundan da yakın bir ilişki kuruyordu böylece. Karısının ölümünden beri değişmeyen bir şey varsa da o da artık koşuk söylemediği her gün akşamüstleri yaşlı taşın üzerine oturup gözlerini dakikalar süresince cihanın sularını dikmesiydi. Hani o koşuk söylerken kendiliğinden yumulan gözlerini. Yaşlı Ozan bir kez daha yatağından kalkmış, kapıyla pencere arasında gidip gelmeye başlamıştı. Birden pencerenin önünde durdu, okyanusun yavaş yavaş maviye dönmekte olan sularını dikti gözlerini. "Anlayabilirsen anla," diye söylendi. "Anla anlayabilirsen." Nasıl böyle birdenbire değişebilirdi ki bu adam? Bunca aşağılamadan, bunca yıldan sonra Meryem Bacı istememekle haklı olabilirdi. Çok uzak bir olasılıktı ya ondan öç almak istemiş olması da fazla aykırı bir edim sayılmazdı. Ama o, onu en sonunda yeniden gördükten sonra nicedir unutmuş göründüğü bahçesine dönmesi, döndükten sonra da kendi sevincini yeniden bulması nedendi? Kendisi artık kendi malı olan büyük evi olduğu gibi korurken o evden başka birine gidenin artık iyiden iyiye çökmüş olduğunu görmek mi? Şimdi yani o zaman belki yalnızca cihanın kıyısında oturup gözlerini suya dikmeler dışında bayağı mutlu görünen yeni yaşamında koşunun eksikliğini nasıl açıklamalıydı? Anlattıklarına göre kimi geceler mahallenin delikanlıları gidip kapısını çalıyor, o da çok zengin ve çok cömert bir arkadaş gibi ağırlıyordu onları. Şakalarına gülüyor, sorularını dinliyor. Gerekince de onları öyle düşünülmedik ve öyle mantıklı çözümler gösteriyordu ki bir bahçıvan bunca şeyi nereden bilir, nasıl düşünür diye diyorlardı içlerinden. Sonra kimi geceler kafayı iyice bulmuş birini "Kurban Ağa, nazlanma da şöyle bir kıyak bir koşuk söyle bize" diyeceği tuttu mu Kurban Ağa hiç nazlanmadan baş üstüne diyor, ellerini dizlerinin üstüne koyup gözlerini uzaklara dikerek ölçü alıyor ama dizler bir türlü gelmeyince kalkıp başka yere oturuyor. "Benim koşuklar artık buralara uğramaz oldu," diyordu. Ama üzgün olduğunu söylemek zordu. Sürekli gülümsüyordu. Kurban Ağa çocuklarla dalga mı geçiyordu? Yoksa gerçekten yitirmiş miydi yetisini? Esinini Meryem bacıdan aldığı söylenmişti her zaman. O da bunu hiçbir zaman yadsımamıştı. Öyleyse kendinden yoksun bırakılması yetmezmiş gibi Adile bacı Meryem bacıdan alabildiği tek şeyden esininden de mi yoksun bırakmıştı Kurban Ağa'yı? Bir başka deyişle, birikinin yokluğuyla gelen, ötekinin yokluğuyla gitmiş miydi? Kurban Ağa, Adile bacının alıp gittiğini, Meryem bacının bir kez daha veremeyeceğini anlamıştı. Bu yüzden mi sırt çevirmişti ona? Yoksa Bunca yıkımdan sonra yaşamı en yalın edimlere, üretme ve tüketmenin en yalın biçimlerine indirgendiği gibi koşu da en yalın biçimine bir görüntüye mi indirgemişti? Yani bir zamanlar kendisini cihandan gelen belirsiz bir ezgi olarak işittiği o canlı sularında açık açık görüyordu da bir başkalarına göstermeyi mi sıkıcı buluyordu? Yoksa bir zamanlar bir konuşmasında da anıştırdığı gibi her şeyi söylediğini düşünüyordu da kendisinin şimdi önünde uzanan okyanusta aramaya geldiğini, o cihanın menevişli dalgalar arasında yeni baştan dinlemekle mi yetiniyordu? Anlayabilirsen anla diye söylendi yaşlı ozan. Gözlerini artık ışıklanmaya başlayan okyanusun üzerinde dolaştırdı. Uzaklarla gökle birleşiyor. Belki onu da aşarak daha ötelere gidiyor. Ama hiçbir şey söylemiyordu. Bir kez daha derin derin içini çekti. Ozan oydu diye seslendi. Koşuk da oydu. Kitap sonu 15 Haziran 2015.